Ayrım 2.
Katiller pekala bahçeden geçmiş olabilirlerdi. Gerçek asla bilinmedi. Zaten birkaç tarihçi dışında olayın kimse için önemi kalmadı. İffet orada kala kalmıştı. Korku içinde, haykırışını soluk soluğa kalışı izlemişti. Yıllar sonra bile gözlerinde o korkuyu okumak kabildi. Matem günleri geçtikten sonra bile koridorlarda aynı bakış, aynı soluklanmayla dolaşıp durdu. O zaman bir şeyi kabul etmek zorunda kaldılar. Artık en sevilen, şımartılan, onca neşeli, onca hoş kız sevdiği birinin kalbine ağlamıyordu. Düpedüz aklını yitirmişti. Belki de ilelebet. Annesinin yaşlı hekim kitaplara başvurmaktan başka çaresi kalmamıştı. Okumuş bir acem ailesine mensuptu ve İstanbul konaklarında delilik belirtileri gösterenleri tedavi ederdi. Ona başvurmak umutsuzluğun itiraf edilmesi anlamına gelirdi zaten. Hekim hastayı tanıyordu. Onu 6 ay önce bir başka ortamda tanımıştı. Histerik bir hizmetçiyi tedaviye gelmiş ve sultanın piyano çalışını dinlemişti. Viyana havaları çalmaktaydı. Kapının önünde ayakta durup dinlemişti. Durduğunda onu Fransızca konuşarak teşvik etmişti. Gülümseyerek cevap vermişti. Biraz konuşmuşlar ve yaşlı adam memnun ayrılmıştı. O karşılaşmayı, o müziği, o kaygan elleri, o yüzü, o sizi hiç unutmamıştı. O gün piyanonun bulunduğu odaya tekrar girdiğinde, aynı genç kızı büyük bir sıkıntıyla dolaşırken gördüğünde, gözleri dalgın, parmakları sıkılmış olarak delice söylendiğini duyduğunda gözyaşlarını tutamamıştı. İffet'in annesi bunu görmüş ve hıçkırmaya başlamıştı. Kendi yüzünden olduğunu düşünen yaşlı adam özür dilemişti. Hastalarının ailelerini yatıştırması söz konusuydu, yoksa daha fazla telaşlandırması değil. Annesi onu İstanbul'dan uzaklara götürsem diye sormuştu. Örneğin Montreux'a. Yaşlı adam, ne yazık ki hayır, yolculuk bir işe yaramaz demişti. Şayet kafasındakileri değiştirmek, felaketi hatırlatacak şeylerden uzaklaştırmak söz konusu ise bu yeterli değildi. Bulunduğu durumda ehil eller ona bakmalıydı. Annesi yumruklarını göğsünde sıkmıştı. Kızım asla bir tımarhaneye sokmam, ölürüm daha iyi. Hekim daha iyi bir çare düşüneceğini söylemişti. O akşam Galata'nın gürültülü yollarından faytonu ile evine dönerken doktor kitaplar saçma bir hayal kurdu. Ancak ertesi gün bunu İffet'in annesine söyledi. Madem ki kızı uzun yıllar sürecek bir bakıma muhtaçtı ve onu bir yere kapatmak söz konusu değildi, onu Anadolu'nun güneyindeki Adana'ya, oradaki evine götürmeyi öneriyordu. Ona gece gündüz, aylar, yıllar süresince bakardı. Tek hastası olurdu ve yavaş yavaş Allah'ın izniyle kendine gelirdi. Onunla gece gündüz yıllar boyu meşgul olmak mı? Hem de kendi evinde. Başka koşullarda olsaydı anne, hekimin bu önerisinin uygunsuz ve küstahça olduğunu düşünürdü. Çünkü kimse, gözlerden ırak, gece gündüz aynı damın altında oturan bir kadın ile bir erkeğin arasındaki evliliğin görünüşünü kurtarmak için olduğundan şüphe etmezdi. Aslında özverili bir davranış. Evet, hekim açısından merhametli bir davranıştı bu. Ne var ki günün birinde İffet gebe kaldı. Bu bir kaçamak mıydı? Yoksa cesur bir tedavi yöntemi mi? Sorulacak soru. Bu çiftin çocuğuna inanmak gerekirse, ki babamdan başkası değildi, ikinci açıklama geçerlidir. Doktor kitapların kendine göre kuramları vardı. Bir şokun etkisiyle aklını yitirmiş olan, kendininki gibi bir kadının bir başka şokun etkisiyle iyileşebileceğini düşünüyordu. Gebelik, analık ama esas doğum. Ani hayat şoku, ani ölüm şokunu giderebilecekti. Kan kanı yok eder. Kuramlar, kuramlar. Tersini düşünmek de pekala mümkün. Doktor koca durmadan karısının yanında, onu giydiren, soyan, yıkayan, ömrünün her saniyesini vakfettiği, derinden sevdiği güzel bir kadın, heyecan duymadan onu nasıl seyredebilirdi? Elleriyle, gözleriyle kaygan vücuduna dokunduğunda nasıl istek duymayabilirdi? Kaldı ki kadın her zaman da hasta değildi. Üstelik ara sıra berrak bir kafaya sahip olduğunu gösteren işaretler vardı. Tam olarak berrak bir kafa değil. Onu ömrünün sonuna doğru tanımış, incelemiştim. Böylesi daha iyiydi, yoksa çok acı çekerdi. Ama haykırmadığı, iç çekmediği uzun, rahat zamanları olurdu. Ve o zaman çevresindekilere büyük sevgi gösterirdi. Bazen çetrefilli ama uyumlu bir sesle şarkı söylerdi. Kulağımda hala Üsküdar kıyılarında İstanbullu kızların gezisini anlatan Türk şarkısının ezgileri var. Bir başkası da Trabzon'dan ve ölümden söz eden, iç karartan bir şarkıydı. Büyük annem şarkı söylediğinde bütün ev susar, onu dinlerdi. Öylesine sevecen olurdu ki. Ömrünün sonuna kadar sakin bir yüzü ve zarif bir endamı oldu. Kocasının onu kollarının arasına almak arzusu gözlerimin önüne getirebiliyorum. Onun da küçük, uslu bir kız gülücüğü ile kucağına sığınmasını. Bütün bunlardan sonra işi kendi gözlerinde haklı kılmak için doktor kitaplar uygun kuramları geliştirmiş olabilir. İyi niyetle. Ne var ki bu kuramlar pek sonuç vermedi çünkü büyük annem ömrünün sonuna dek iyileşmiş değildi. Bu o kadar basit değil. İyileşmediği doğru, iyileştirici şok olmadı. Ama oğluna sevecen bir anne olmasını bildi. Daha sonra bizlerle aynı evde yaşadığında ağırlığını hiç hissetmedik. Krizleri daha ender oluyor ve kalıcı sonuçlar vermiyordu. Anne olmak onu iyileştirmemiş olsa da durumunu ağırlaştırmış değildi ve sanırım ona iyi gelmişti. Ama durumu bu açıdan gören pek az insan vardı. Yaşlı doktor eleştirildi. Eleştirmek ne söz, çamura bulandırıldı. Tam bir köpürme. Mırıldanmalar, beddualar, hakaretler, karalamalar. Tabii ki nikahlıydı. Kimse de çocuğun meşru olmadığını söyleyemezdi. Ama koşullar gereği bir çeşit ahlaki akit vardı ortada. Ve bu aklını yitirmiş kadını gebe bırakmakla doktor kitaplar bir bakıma onu kullanmış, sorumsuz ve uygunsuz davranmıştı. Meslek ahlakına aykırı davranmış, kendi aşağılık arzularına göre hareket etmişti. Kendisini savunmak için garip kuramlarını ortaya attığında büsbütün gözden düşmüştü. Ne? Karısını bir laboratuvar kobayı mı sanıyordu bu adam? Her taraftan gelen suçlamaların altında ezilmiş olarak yaşlı doktor kendini kabahatli bulmaya başlamış, mesleğine ihanet ettiğine ve alçaldığına inanmıştı. Hiçbir meslektaşı, haşmetli ailenin hiçbir ferdi, Adana'nın eşraftan hiçbir ailesi kapısından adım atmaz olmuştu. Babam demişti ki, bize vebalı muamelesi yapıyorlardı. Sonra da kahkahayı basıyordu. Adana'daki evimizi tanımadım. Hayır, hiç görmedim. Ama yaşam yoluma yukarılarda bir yerde hep çıktı karşıma. Ve sanırım benim için oturduğum evler kadar değeri oldu. Kentin merkezinde olduğu halde kuytu bir yerdeydi. Yüksek duvarları ve gölge veren büyük ağaçları olan bir bahçesi vardı. Kerpiçten yapılmıştı. Yağmurda kızarır, kuru havada arı bir toz kaplardı. İnsanlar önünden geçerken görmezlikten gelirlerdi. Onlar için anlaşılmaz korkular beldesi olmalıydı. Hükümdar ailesine ait evlere duyulan korkuydu. Delilikten duyulan korkuydu. Büyücülük yaptığı söylenen doktor, kitaplardan duyulan korkuydu. Böyle bir evde, böyle bir çiftin kollarında çocuk, durumun gerçek dışılığına ek olarak tuhaf kaçan bir varlıktı. Bir bakıma doğa karşıtı bir varlıktı. Ve onu Tanrı'nın bir ihsanı olarak değil, şeytanla yapılan ticaretin bir ürünü olarak görüyorlardı. O çocuk, yani babam, dışarı az çıkardı. Okula hiç gitmemişti. Osmanlı soyundan gelen diğer çocuklarla ortak yanı, okulun ona gelmesiydi. İlk yıllar daimi bir hocası olmuştu. Sonra büyüdükçe her konu için ayrı bir öğretmeni oldu. Kendi yaşındaki çocuklar hiç gelmezdi. O da hiçbirine gitmezdi. Arkadaşı yoktu. Öğretmenlerin dışında kimseyle görüşmezdi. Öğretmenleri başkalarına benzemezdi. Her gün lanetlenmiş bir eve gelmeyi kabul eden insanların kendileri de zamanın adetlerine pek uymayan kimselerdi. Türkçe hocası papaz eskisi bir imam, Arapça hocası evinden kovulmuş Halepli bir Yahudi, Fransızca hocası Anadolu'nun bir yöresinde nereden düştüğü belli olmayan bir Polonyalıydı. Ve hiç kuşkusuz üç misli daha uzun bir adın kısaltılmış olarak Vasta diye çağrılıyordu. Doktor kitaplar hayatta olduğu sürece hocalar öğretmekle yetindiler. Hep aynı saatte. Hiçbir gecikme hoş görülmezdi. Hiçbir taşkınlık kabul görmezdi. Talimatları dinlerler, çocuğun kaydettiği ilerlemeler hakkında bilgi verirler ve her cuma nezaket ziyaretinde bulunarak ücretlerini alırlardı. Yaşlı hekim ölünce bu disiplin gevşedi. Babam 16 yaşlarında olmalıydı. Onu gemleyen kalmamıştı artık. Ders saatleri bitmeyen tartışmalarla uzuyor, hocalar genellikle öğle ya da akşam yemeklerine alıkoyuluyorlardı. Hepsi birden. Genç adamın çevresinde küçük bir saray erkanı olmuştu. Her konudan konuşuluyordu. Sıradan düşünceleri öne sürmek, padişah sülalesini övmek ya da dinin yüksek değerlerini yüceltmek hoş karşılanmıyordu. O yıllar. İmparatorluğun bütün kentlerinde olduğu gibi orası da serbest düşünce odağıydı. Ancak Adana'daki evimizde komplolar düzenlendiği sanılmamalı. Siyasetin dikkatle dışında kalınıyordu. Grupta çok fazla yabancı, çok fazla azınlık, Ermeni, Rum vardı. Ve Osmanlı yöneticilerinin eleştirmeleri onları rahatsız ederdi. Konuşulsa konuşulsa ancak ilerici kadınlardan, zorunlu eğitimden, Rus-Japon savaşından ya da uzaklardaki Meksika, İran, İspanya veya Çin'deki isyanlardan söz edilirdi. Bambaşka şeylere ilgi duyulurdu. Keşifler, yeni teknikler. Fotoğraf şeref köşesindeydi. Ve bir gün bir tartışma sırasında bu topluluğa bir isim takmak akıllarına geldi ve tereddütsüz Fotoğrafçılık Derneği adını aldı. Mali olanaklara sahip tek adam babam olduğu için sanırım Leipzig'den en yeni gereçleri ve fotoğrafçılık kitaplarını getirten o olmuştu. Derneğin pek çok üyesi bu sanatı denemek durumundaydı ve aralarında en yeteneklisi bir Ermeni olan fen öğretmeni Nubar'dı. Öğretmenlerin en genci de oydu. Öğrencisinden sadece 6-7 yaş büyüktü. Aralarında devamlı bir dostluk kurulacaktı. Bir Türk ile bir Ermeni arasında böyle bağların kurulması o tarihte bile alışılagelmişliğin dışındaydı. Neredeyse çağ dışı diyecektim. Üstelik şüphe nedeniydi. İş ilişkisi, nazik toplumsal ilişkiler, karşılıklı saygı, evet bazı çevrelerde geçiyordu da gerçek bir arkadaşlık, derin bir işbirliği, hayır. İki topluluk arasında ilişkiler gözle görünür biçimde bozuluyordu. Adana'da da her yerden fazla. Ancak evin dışında cereyan edenler içeride olanları hiç etkilemiyordu. Hatta belki de ters etki yapıyordu. Çünkü bir Türk ile bir Ermeni arasındaki dostluk çok ender bir şey olmuştu. Ve bu yüzden iki genç için daha büyük değer taşıyordu. Pek çok kişi yüksek sesle farklı olduklarını söylerken onlar tek farkın arkadaşlıkları olduğunu söylüyordu. Biraz çocuksu bir ciddiyetle hiçbir şekilde ayrılmamaya ant içiyorlardı. Üstelik hiçbir işin onları ortak tutkuları olan fotoğrafçılıktan ayırmayacağını söylüyorlardı. Bazen dernek toplantısında büyük annem odasından çıkıp aralarına katılırdı. Onlar tartışmaya devam ederler, bazen konuşurken ona bakarlardı. O da onlara bakar, ilgiyle dinler görünürdü. Dudakları kıpırdardı. Sonra görünürde hiçbir neden olmaksızın bir konuşmanın ortasında ayağa kalkar ve gidip odasına kapanırdı. Başka zamanlar sinirli olur, odasından çığlık sesleri gelirdi. O zaman oğlu kalkıp onu bulur ve babasının öğrettiği gibi tedavi ederdi. Annesi durulur durulmaz arkadaşlarının yanına döner ve konuşmalarına bıraktıkları yerden devam ederlerdi. Bu talihsizliğe rağmen uzun mutlu yıllar yaşanmıştı. O tarihteki fotoğraflardan bu anlaşılıyor. Babam yüzlercesini saklamıştı. Bir bavul dolusu. Üzerlerine solmuş mürekkeple iftiharla şöyle yazmıştı. Fotoğrafçılık Derneği, Adana. Onları bazen değer verdiği kimselere gösterirdi. Her fotoğrafın hangi koşullarda çekildiğini, hangi tekniklerin kullanıldığını, görüntü çerçevelenmesinin, ışıklandırmanın inceliklerini ayrıntısıyla anlatırdı. Bu konulardan hiç bıkmazdı. Bir fuar çırtkanı gibi. Öyle ki bir gün bir konuk niyetlerini ters anlamış ve ev sahibinin bu resimleri satmak istediğini sanmış ve bir fiyat söylemişti. Babamın onu kapıya koymasına ramak kalmıştı. Adamcağız utancından ağlamıştı. Sonunda bütün fotoğraflar o bavulda kaldı. O ölene dek. Çerçevelediği bir ikisinin dışında. Biri de annesinin dikkat çeken bir resmiydi. Bir koltuğa oturmuş, azıcık dik, yaramaz bir öğrenci gibi bakışları pencereye kaymış. Onu kendisi çekmişti tabii. İçinde bulunduğu durum yüzünden arkadaşlarından hiçbiri resim çekmeye cesaret edemezdi. Çok tehlikeli ve fazla samimi bir davranış. Bu bir yana, bavuldaki klişelerin çoğu ona ait değildi. Nubar'ınkiler vardı ve derneğin 5-6 üyesininkiler. En eskileri 1901 yılına aitti. En yenisi 1909'a. 1909 Nisan'ına. Çok kesin öyle değil mi? Daha da kesin olabilirim. 6 Nisan. Babam unutmamam için yeterince sözünü etmişti. Bu tarihten sonra eline bir fotoğraf makinesi almak istemedi. O gün ne olmuştu? Bir çeşit kıyamet. Sayesinde doğduğum kıyamet. Adana'da ayaklanmalar olmuştu. Kalabalık Ermeni mahallesini yağmalamıştı. 6 yıl sonra çok daha büyük çapta olacakların provası gibi bir şeydi. Ama bu bile dehşetti. Yüzlerce ölü, belki de binlerce. Pek çok yer yakılmıştı. Aralarında Nubar'ın da evi vardı. Ama karısı 10 yaşındaki kızı ve 4 yaşındaki oğlu ile kaçacak vakit bulmuştu. Karısının az bulunur bir adı vardı. Arsinoye. Yegane Türk dostundan başka kimin evine sığınabilirlerdi? Ertesi gün kitapların geniş evinde hep birlikte gizlenmişlerdi. Ama daha ertesi gün, yani 6 Nisan'da etraf sakinleşti dendiği için Nubar birkaç kitabını, birkaç fotoğrafı kurtarabilir miyim diye evine bakmak istedi. Portatif bir fotoğraf makinesi almıştı ve babam da ona benzer bir makine ile ona eşlik etmişti. Sokaklar gerçekten de sakin görünüyordu. Birkaç yüz metrelik yolları kalmıştı ve iki arkadaş yol boyunca birkaç resim çekmişlerdi. Nubar'ın evine, daha doğrusu tüten küllerine ulaşacakları sırada bir uğultu koptu. Birkaç sokak ötede, sağ tarafta bir kalabalık yürüyor ve gübegündüz meşaleler ve sopalar taşıyordu. Bizim fotoğrafçılar gerisin geriye dönmüşler. Nubar var hızıyla koşmaya başlamış, babam ise sultani bir ağırlığa bürünmüştü. Niye koşacaktı? Kalabalık henüz uzaktaydı. Tam tersine durup resim çekmiş, hatta önde giden bazı isyancıların resmini çekmişti. Nubar deliye dönmüş, avaz avaz bağırmıştı. Bunun üzerine babam da fotoğraf makinesini bir çocuk gibi bağrına basarak koşmaya başlamıştı. Her ikisi bahçe kapısından sağ salim geçebilmişlerdi. Ama kalabalık peşlerindeydi. Binlerce gözü dönmüş kuduruk toz toprakta tepiniyor, parmaklıkları sarsıyordu. Birkaç saniye sonra öldürmek, yağmalamak, yakmak için içeriye girmiş olacaklardı. Ama belki hala tereddüt ediyorlardı. Parmaklıkların arkasında bu heybetli ev, zengin bir Ermeninin değil, hanedan ailesinden birinin eviydi. Tereddüt sürecek miydi? Gittikçe kuvvetli saldıkları parmaklıklar, isyancılara ve tereddütlerine yol vermeyecek miydi? Kalabalık artıyor, ölüm çığlıkları daha kuvvetle çıkıyordu. İşte o sırada bir askeri müfreze çıka gelmişti. Tek bir subay, bir avuç adamla ortaya çıkmış ama etkisi olmamış değildi. Atının üstünde, kılıcı elinde, yün kalpağı başında, kumandan, elebaşılarından biriyle konuşmuş, sonra bahçıvana girmesi için kapıyı açmasını işaret etmişti. Babam onu bir kurtarıcı olarak karşılamıştı ama askerin nezaket gösterilerine vakit yoktu. Kurucu tüm bu kargaşalığa yol açan fotoğraf gereçlerinin teslim edilmesini istemişti. Babam reddedince diğeri daha da tehdit edici olmuştu. İtaat edilmeyecek olunursa adamlar ile uzaklaşacak, hiçbir şeyden sorumlu olmayacaktı. Babam, "Kim olduğumu biliyor musunuz? Kimin torunu olduğumu biliyor musunuz?" diye sormuştu. "Evet," diye yanıtlamıştı subay. "Büyük babanız soylu bir Hakan idi. Ölümü korkunç oldu. Allah rahmet eylesin." Böyle konuşurken bakışlarında acımadan çok kin okunmaktaydı. Babam kabul etmek zorunda kalmıştı. Fotoğrafçılık derneği için büyük masraflarla ithal edilmiş, ne varsa teslim edildi. Bir düzineden az olmayan en yeni makineler. Babam o sırada kullandığı makineyi saklayacak vakit bulmuş, ayağı ile koltuğun altına itmişti. Makinenin içinde hayatına mal olabilecek olayların resmi vardı. Askerler geriye kalanları götürmüşlerdi. Birinci katın penceresinden Nubar ve babam bu mücevherleri yere fırlattıklarını, isyancıların önünde ezdiklerini, bir tekmeyle parçaladıklarını, artıkları elleriyle parmakların ötesine fırlattıklarını görebilmişlerdi. İşte ancak o zaman kalabalık sakinleşmiş ve dağılmayı kabul etmişti. İki arkadaş birbirlerine şaşkın şaşkın bakmışlardı. Ölümden kurtuldukları için rahatladıkları halde üzüntüleri büyüktü. Güzel yıllar bitmişti. Dernekli yıllar bitmişti. Onun için birlikte hayatlarını tehlikeye attıkları, ortak gönüldaşları, Avrupalı saf sevgilileri, fotoğrafçılığı artık eskisi gibi kucaklayamayacaklardı. Babam sadece koleksiyoncu olmuş, artık en ufak bir resim çekmemişti. İsyancıların fotoğrafı son çektiği resim olmuştu. Tersine Nubar ise profesyonel fotoğrafçı oldu ama Adana'da değil. Onun için evini onarmak söz konusu değildi. Ermeni mahallesinin korkulu sokaklarına çıkmak düşüncesine bile tahammül edemiyordu. Bu kentte doğmuştu ama gelecek geçmişin duvarları içinde değildi. Geriye göçeceği yeri seçmek kalıyordu. Ermenilerin çoğu Adana'dan ve diğer taşra kentlerinden kaçıyor, başkent İstanbul'da toplanıyordu. Nubar, kaplanın pençesinden kaçıp ağzına sığınmak, benden yok demişti. O kafasına Amerika'yı koymuştu. Ama böyle bir işe girişmek için çok para bulmak, ilişkiler kurmak, bazı işleri önceden çözümlemek, bir takım evrak sağlamak gerekiyordu. Yani kısacası zaman gerekiyordu. Oysa Nubar'ın acelesi vardı. Arkadaşının evinde birkaç günden fazla kalmak istemiyordu. Kitapların evinden de ancak ülkeyi terk etmek için çıkmaya kararlıydı. Çözümü fısıldayan karısı, evet, Arsinoe oldu. O söz konusu olunca fısıldamak yerinde bir deyim. Yeryüzüne gelmiş en çekingen, en silik insandı. Ayakları birbirine bitişik, elleri bağlı, gözleri yerde, onu ilgilendirmeyen konuda, yani hayatıyla ilgili olarak bir şey söylemeye cesaret etmeden önce binbir özür dilemiş ve yerin dibine geçmişti. Yıllardır Lübnan Dağı'nda yaşayan bir kuzeni vardı. Ara sıra cesaret verici mektuplar yollardı. Belki de Amerika olana kadar bir süre orada beklemek doğru olabilirdi. Gerçi orası da Osmanlı toprağıydı. Ama yarım yüzyıldan beri daha bir çeşit özellik verilmişti. Özellik statüsü büyük devletlerin teminatı altındaydı ve onlarca yakından gözleniyordu. Ermeniler için ideal sığınak olmasa bile yine de en az tehlikeli yerdi. Herhalde en az girilecek yer. Nubar bu düşünceyi iki gün süreyle kafasında evirdi, çevirdi. Bir kez karar verince arkadaşına haber verdi. Babam, yani beni terk etmeye karar verdin. Evim senin için yeterince geniş değil herhalde, demiş olmalı. Evin geniş, ülke dar. Ülke en iyi arkadaşıma dar geliyorsa bana neden gelmesin? Nubar, bir Ermeni öğretmenle bir Türk prensi için koşulların aynı olmayacağını anlatacak havada olmamalı. Zaten babam cevabını beklememiş bile. Bahçeye ceviz ağaçlarının altına gezinmeye çıkmış, koca dumanlar çıkartacak biçimde sigarasını tüttürerek. Nubar, onu ara sıra pencereden gözlüyormuş. Sonra yanına gitmeye karar vermiş. Ne yapacağını bilmediğini hissetmiş. En sevgili dostsun, en cömert ev sahibisin. Senden vicdan azabı duyulmadan ayrılamaz. Şunu bil, Başımıza gelenleri ne sen istedin ne de ben. Ama ne sen ne de ben önleyebiliriz. Bunu yapmalıydım. Arkadaşı ve ev sahibi onu dinlemiyorlardı. Bir saatten beri kafasındaki düşünceyi olgunlaştırmaktaydı. Ben de seninle gelsem? Lübnan'a mı? Belki. Gelirsen, benimle gelecek olursan verebileceğim ne verirdin? İki arkadaş neşesini, gençliğini bulmuştu. Zeka oyunlarına düşkünlüklerini de. Ama bu seferki oyun onları uzaklara götürecekti. Nubar yüksek sesle, sana ne verebilirim diye sordu. Toprağın var, kaç tane köyün var, bir saray yavrusu evin var. Oysa benim mütevazı evimden geriye taş üstüne taş kalmadı. Sana en değerli kitaplarımı verebilirdim. Her şeye sahip birine bile eski bir kitap hediye edilebilir. En güzel, en başarılı, en övündüğüm fotoğrafları verebilirdim. Ama hiçbirini veremem. Hepsi yandı. Kitaplar, klişeler, eşyalar, giysiler, her şeyi kaybettim. Sana ancak kızımı verebilirim. Babam, kabul demiş. Seninle geliyorum. İki arkadaş bu konuda ciddi miydi? Sanırım ilk başta her ikisi içine şakaydı. Ama sanırım daha sonra hiçbiri diğeri kırılır korkusu ile sözünden dönmek istememiş. Nubar'ın kızı 10 yaşındaydı. Yaşına göre uzun boylu ama kara kuru, berbat giysiler içinde bir kadın müsveddesi olmaktan çok sulak yerde bitmiş bir çocuktu. Adı Cecil idi. 5 yıl sonra babasının arkadaşıyla evlendi. 1914'te, savaştan az önce. Görkemli bir düğün yapıldı. Türkler ile Ermenilerin belki de son kez bir arada şarkı söyleyip dans ettikleri bir şölen oldu. Binlerce kişi arasında o zaman Ermeni olan dağ valisi Oannes Paşa da düğüne gelmişti. Eski Osmanlı memurlarından olan Oannes Paşa o vesileyle imparatorluk topluluklarından sultanın yüce elinin 5 parmağı olan Türkler, Ermeniler, Araplar, Rumlar ve Yahudiler arasında yeniden kurulmuş olan kardeşlik hakkında bir nutuk söylemiş ve uzun uzun alkışlanmıştı. Nubar eğlence arasında bile kaygılarından kurtulamıyordu ama damat bir mahalle kopili kadar neşeliydi. Haydi kayınpeder, kafandakilerden kurtul da aramıza katıl. Çevrende gülüp eğlenenlere bak. Burada, Adana'da eksikliğini duyduğumuz şeyleri bulmadık mı? Artık Amerika'ya göç etmemize ne gerek var? Gerçekten de her şey iyiye gider gibiydi. Babam evlenmeden hemen önce Beyrut yakınlarındaki Çamlıktepe'de terk etmiş olduğunun benzeri kâgir bir kaşane yaptırmıştı. Adana'dan, aileden kalma eşyaları, annesinin mücevherlerini, babasının eski aletlerini, halıları, kasalar dolusu tapu ile fermanı ve tabiatıyla fotoğraflarını getirtmişti. Yeni kitaplar malikanesinin salondaki büyük duvarına resimlerden en beklenmedik olanı asılmıştı. Meşalelerin kindar alevleri arasından görülen başları sarıklı, suratları terli isyancıların resmi, bu tuhaf av tablosu babamın ömür boyu gözleri önünden silinmeyecekti. Yıllar boyu ziyaretçiler dalga dalga gelip bu yüzlere bakacak, tanıdık bir yüz arayacaktı. Babam da bocalayıp durmalarını uzun süre seyredecek, sonra da hiç aramayın tanıdık bir yüz çıkmaz, bu halktır, bu yazgıdır diyecekti. Onlara sırtını dönen ve odaya her girdiğinde onları görmemek için gözlüklerini indiren Nubar'ın aksine babam her zaman o adamların karşısında otururdu. Babam arkadaşının kendisiyle birlikte oturmasını istemişti ama Nubar aynı zamanda atölye olarak da kullandığı çok daha mütevazi bir ev kiralamıştı yanı başında. Valinin resmi fotoğrafçısı olmuş ve birkaç ay içinde işleri büyük gelişme göstermişti. Tıpkı şu dağlardaki baharın kısa olacağını bildiği için büyümekte acele eden buğday başağı gibi. 1914 savaşı o yaz başladı. Onu bilenler her zaman büyük savaş diye anarlar. Bizim oralarda ne siper, ne insan kaybı, ne zehirli gaz vardı. Çatışmalardan açlık ve salgın hastalıklara oranla daha az etkilenecekti. Sonra köyleri boşaltan göçler oldu. Artık dağda uzun süre ocağı tütmeyen pek çok ev olacaktı. Bu arada Adana'da ve bütün Anadolu'da kıyım başlamıştı. Doğu toprağı en kötü günlerini yaşamaktaydı. İmparatorluğumuz utanç içinde can çekişiyordu. Herkes kendi tanrısına diğerlerinin dualarını susturması için yakarıyordu. Sağ kalanların kuyrukları yollarda uzayıp gidiyordu. Vakit ölüm vaktiydi. Annem hamileydi, ablama hamileydi. Ben savaştan sonra doğmuşum, 19'da. Annemden sık söz etmem. Çünkü onu pek az tanıdım. Erkek kardeşimi doğururken öldü. 4 yaşında bile değildim.